Sayfa 478. Genç kadın gelip yatakta benim yanına oturdu. Genç adam ona yer açmak için biraz kenara çekildi. Anna, benim için kaygılandığın için minnettarım dedi. Ama ben iyi bir eğitim aldım, ayrıca saha ajanı olarak da çalıştım. Özür dilerim, yeterliğinden şüphe etmek aklımdan geçmedi. Özür dilemene gerek yok, alınmadım. Ben genç kadına kaçamak bir bakış fırlattı. Tanrım ne kadar güzelsin demek aklımdan geçti ama Anna'nın buna nasıl bir tepki vereceğinden emin değildi. Hala oldukça mesafeli davranıyordu. Birden bunu baban için mi, kardeşin için mi yapıyorsun diye sordu. Bu soru beni şaşırttı. Böylesi bir dobralık beklememişti. Yanıtın da kolay olmayacağının farkındaydı. Belki her ikisi için de dedi ama tabii ki daha çok Peter için. Peter'le aranız nasıldı? Ben sen hiç ikiz tanıyor musun diye sordu. Peki tanıyorum sayılmaz. Bence bu var olan en yakın ilişkidir. Karı koca ilişkisinden bile daha güçlü. Hoş bu ikincisini kendi deneyimimden bilmiyorum ya ama Peter'le birbirimizi koruyorduk. Adeta birbirimizin aklından geçenleri okuyabiliyorduk. Dövüştüğümüz zamanlar bile ki bunun olduğuna inanabilirsin. Sonradan öfke yerine suçluluk duyuyorduk. Sporda gerçi yarışıyorduk ama aramızda başkaca rekabet yoktu. O mutlu olunca ben de mutlu oluyordum. Ona iyi bir şey olunca bana olmuş gibi hissediyordum. Aynı şey onun için de geçerliydi. Genç kadının gözlerinin yaşlı olduğunu görünce ben şaşırdı. Her nedense onun da gözleri yaşardı. Devam etti. Onunla yakındık demek o kadar yetersiz ki. İnsan kolu ya da bacağı için yakındık der mi? O benim bedenimin bir parçası gibiydi. Bütün anıları birden karmakarışık halde belleğinin yüzeyine çıktı. Daha doğrusu geçmişe ait bir takım tablolardı bunlar. Peter'ın öldürülmesi, ürkütücü biçimde ortaya çıkması, çocukken ikisinin evin içinde gülerek koşuşmaları, Peter'ın cenaze töreni. Genç adam birden Anna'ya arkasını dönerek elleriyle yüzünü kapadı, içinde kabaran hıçkırığı durduramamıştı. Hafif bir feryat duyunca Anna'nın da ağladığını fark etti. Bu onu şaşırttı ve ondan da çok duygulandırdı. Genç kadın onun elini avcuna aldı ve kuvvetlice sıktı. Yanakları yaşlardan sırılsıklandı. Bir kolunu yavaşça erkeğin omuzlarına doladı, sonra her iki koluyla ona sarıldı ve genç adamı yaralarına dikkat ederek kucakladı. Nemli yüzünü de onun omzuna dayamıştı. Bu yakınlık beni hem şaşırttı, hem de yavaş yavaş tanımaya başladığı karmaşık ve tutkulu Anna'nın parçası olarak doğal göründü. Ben onda, o da bende teselli buluyordu. Göğsünün dibinde genç kadının kalbinin atışlarını, onun sıcaklığını duyabiliyordu. Anna başını erkeğin omzunun üstünden kaldırdı. Sonra önce çekinerek ve gözleri sıkı sıkı kapalı olduğu halde dudaklarını yavaşça onun dudaklarının üstüne koydu. Önce hafifçe şefkatle ama sonra uzun uzun ve tutkuyla öpüştüler. Ben genç kadının kıvrak vücudunu kollarıyla sarmıştı. Ağzıyla dudakları onu tanımaya çalışırken bedeninin üstünde dolaşan parmakları da aynı işi yapıyordu. Bir süre önce aralarında çizdikleri gözle görünmez bir sınırı, doğal dürtülerini zapt eden ve şimdi aralarında kıvılcım gibi çakan güçlü elektriği yalıtan yüksek bir duvarı aşmışlardı. Sonunda seviştiklerinde de bu daha önce hayalinden geçirdiği zamanlarda hayal ettiği gibi yakışıksız görünmedi. Sonunda bitkin düştüler ve sarmaş dolaş halde yarım saat kadar uyukladılar. Ben uyandığında Anna'nın gitmiş olduğunu gördüm. Kır saçlı adam kiraladığı Mercedes'i park etti ve Estomba'da Arnavut kaldırımlı birkaç blok yürüdükten sonra evi saptadı. Buenos Aires'in en zengin semtlerinden Belgrano'nun kalbinde bulunuyordu. Altı köpeği birden tasmalarından tutan genç bir adam yanından geçti. İyi dikilmiş lacivert takım elbise giymiş olan kır saçlı adam ona dostça gülümsedi. Ev kırmızı tuğladan inşa edilmiş Georgian üslubunda bir konaktı. Adam binanın mimari stilini beğenmiş gibi baka baka geçti. Sonra evin önündeki kaldırımda pencereli beyaz nöbetçi kulübesini fark ederek geri döndü. Bunun içinde turuncu renkte bir Die Glow yelek giymiş üniformalı bir adam bekliyordu. Bu çevredeki her blokta benzer güvenlik kulübeleri vardı. Trevor Griffiths çok sakin, çok güvenli bir semt burası diye düşündü. Güzel. Güvenlik görevlisi onu tepeden tırnağa süzdü. Trevor adamı dostça selamladı ve bir soru soracakmış gibi kulübeye yaklaştı. Anna benim fotoğrafını özenle paketledi ve bir acele posta servis ofisine götürerek Dana'nın DuPont Circle'daki ev adresine en kısa zamanda ulaştırılması için gereken parayı ödedi. Yaptığı her iş şimdi bir miktar risk içeriyordu. Ama acele postadan telefonda, hatta odada beni söz etmemişti. Oraya kadar izlenmemeye de dikkat etti. Fotoğrafın sağ salim yollandığı adrese geleceğine aşağı yukarı emindi. Şimdi kırmızı bir Lucky Strike reklamının altındaki bir kapı aralığında duruyor. Fakultat Medicina'nın hemen aşağısında Junin ile Viamonte'nin köşesindeki bir kafenin cam mekanlarını gözlüyordu. Cam mekana düzensiz harflerle yazılmış kafenin adı Entre Tiempo. Müşterileri içeride büyük bir olasılıkla delice eğlencelerin beklediğine işaret ediyordu. Birbirlerinden başka kimseyi görmeyen çiftler, sırt çantaları taşıyan öğrenci grupları geçiyordu. Caddede de sarılı siyahlı taksiler birbirini kovalıyordu. Bu kez tatsız sürprizler olmayacaktı. Anna bu mevkiyi önceden ayarlamış, Sergio Macado ile burada saat tam 6.30'da buluşmaya kararlaştırmışlar ama genç kadın randevu saatinden 45 dakika önce gelmişti. Herkesin gözü önünde ortalık henüz aydınlıkken gerçekleşecek bir buluşma. Anna adamdan cam mekanın yanındaki bir masaya oturmasını, öyle bir masa bulamazsa cam mekana mümkün olduğu kadar yakın bir masa seçmesini istemişti. Macado ayrıca cep telefonunu da getirmeliydi. Genç kadının başvurduğu önlemler dedektifi sıkacak yerde eğlendirmiş gözüktü. Lacivert blazer ve açık yakalı mavi bir gömlek giymiş gümüş saçlı bir adam kafeye girdi. Telefonda Anna'ya verdiği tanıma uyuyordu. Bir dakika kadar sonra cam mekanın yanındaki bir masaya yaklaşarak sokağa bakışını dikti. Anna görülmemek için bir dükkanın içine çekilerek cam mekanın öbür yanını gözlemeyi sürdürdü. Dükkan sahibine burada kocasını beklediğini söylemişti. Macado 6:35 geçe bir garson çağırdı. Garson birkaç dakika sonra masaya bir Coca-Cola şişesi getirdi. Macado bir gece önceki kaçırma olayıyla ilgili olduğu takdirde yakınlarda başkalarının da olması gerekirdi ama Anna şüpheli birini göremedi. Cam mekanlara bakmak bahanesiyle orada oyalanan bir gazeteci tezgahının başında duran ya da park etmiş bir arabada oturan kimse yoktu. Genç kadın neleri araması gerektiğini biliyordu. Macado yalnızdı. Acaba kafede onun gelişini bekleyen başkaları olabilir miydi? Belki ama Anna böyle bir olasılığa karşı da hazırlıklıydı. 6:45 geçe benim cep telefonundan Macado'nun cebini aradı. Telefon bir kere çaldı. Si, ben Anna Navarro. Yoksa yolunuzu mu kaybettiniz? Genç kadın, tanrım bu şehir insanın aklını karıştırıyor dedi. Galiba yanlış bir yere geldim. Şimdi bulunduğum yerde benimle buluşmanızın bir sakıncası var mı acaba? Buradan çıkarsam yine yolumu şaşıracağıma eminim. Genç kadın dedektife birkaç blok uzaktaki başka bir kafenin adresini verdi. Macado'nun yerinden kalkıp masanın üstüne bir miktar para bıraktığını ve kafe içindeki herhangi biriyle işaretleşmeden ya da birine danışmadan dışarı çıktığını gördü. Anna şimdi onu neye benzediğini biliyordu ama adam herhalde onu tanımayacaktı. Macado karşı kaldırıma atlayıp Anna'nın yanından geçerken genç kadın onu daha iyi gördü. Gümüş rengindeki saçlar vakitsiz ağarmıştı. Yumuşak bakışlı kahverengi gözleri ve hoş bir havası olan 40 yaşlarında bir adamdı. Hiçbir çanta ya da dosya taşımıyordu. Elinde sadece cep telefonu vardı. Genç kadın bir iki saniye bekledikten sonra arkasından yürüdü. Macado kafeyi kolaylıkla buldu ve içeri girdi. Anna da bir iki dakika sonra onu izledi. Dedektif, bütün bunların ne demek olduğunu bana açıklar mısınız diye sordu. Anna bir gece önce onunla benim başından geçenleri anlattı. Bu arada adamın yüzünü inceliyordu. Macado dehşet içinde kalmışa benziyordu. Macado da 60'lı yılların İtalyan sinema yıldızlarına benziyordu. Teni özenli bir güneş yanığıydı. Boynunda ince altın bir zincir vardı. Bir başka altın zincir de sol bileğini çevriliyordu. Birbirine yakın açık kahverengi gözlerin arasında derin dikey bir kaygı çizgisi dikkati çekiyordu. Parmağında evli olduğunu işaret eden bir halka yoktu. Çok haklısınız. Burada polis bir rüşvetçiler takımıdır dedi. Kendi adamlarına güvenleri olmadığı için onlar hesabına dışarıdan araştırmalarda bulunmam için beni tutarlar. Hiç şaşmadım. Anna'nın kaçırma olayından kalma korkusu öfkeye dönüşmüştü. Bilirsiniz, bizde, Arjantin'de, Amerika'daki gibi polis şovları yok. Çünkü burada polisler birer kahraman değiller, pisliktirler. Biliyorum, 21 yıl boyunca federal polisteydim. Emekliliğimi elde eder etmez ayrıldım. Biraz ötedeki uzun matada oturan bir öğrenci grubu kahkahayı bastı. Mercado burada herkes polisten korkar diye devam etti. Polis vahşeti. Koruma için ücret alırlar. Canlar istediği zaman sırf öldürmek için ateş ederler. Üniformaları hoşunuza gidiyor mu? New York polislerine benziyorlar. Bu üniformaları New York polisininkilerinden aynen kopya edildiği içindir. Ama kopya edilen yalnız bundan ibaret. Adam pırıl pırıl bir gülümseyişle ekledi. Evet, sizin için ne yapabilirim? Joseph Strasser adındaki bir adamı bulmak zorundayım. Dedektifin gözleri irileşti. Biliyorsunuz, o ihtiyar serseri sahte bir adla yaşıyor. Nerede oturduğunu bilmiyorum ama sağa sola sorabilirim. O kadar da kolay değil. Onun iadesi mi isteniyor? Hayır, aslında onunla bir konuşma yapmak istiyorum. Mercado doğruldu. Sahi mi? Onun yerini bulmak için bir yol olabilir ama bunun için yardımınıza ihtiyacım var. Ben'in, Lenz'in dul karısıyla yaptığı konuşmayı aktardı. Vera Lenz'in veya üvey oğlunun Strasser'le bir bağlantısı varsa ve onu uyarmak için telefon ettilerse hangi numarayı aradıklarını bulabilir misiniz? Güzel, dedi dedektif, ama sadece Senyora Lenz'in telefon numarasını elde edebilirseniz. Genç kadın üstünde numara bulunan bir kağıt parçasını ona uzattı. Arjantin'deki telefon şirketleri bütün telefon konuşmalarının başını ve sonunu, aranan numarayı ve konuşmanın uzunluğunu kaydederler. Buna Excalibur sistemi deniliyor. Polisteki dostlarım belli bir ücret karşılığında o numaradan yapılan bütün telefonları bana bulabilirler. Mercado bunun ne kadar kolay olduğunu göstermek ister gibi bir yere telefon açtı, kısaca konuştu ve kağıt parçasındaki numarayı okudu. Sorun değil, dedi, yakında öğreniriz. Gelin size bir biftek ikram edeyim. Birkaç blok ötedeki arabaya kadar yürüdüler. Arka koltuğu her ne sebepten kaldırılmış olan beyaz bir Ford Escort'tu. Mercado Anna'yı Recoleta mezarlığının yakınında Estilo Münih adında eski tip bir restorana götürdü. Restoranın duvarları doldurulmuş yaban domuzu ve geyik kafalarıyla süslüydü. Yerler mermerdi ama sıkıcı renkte bir muşamba yandırıyordu. Tavanda çini kaplıydı. Yorgun görünüşlü garsonlar masaların etrafında ayaklarını sürüyerek dolaşıyorlardı. Mercado, sizin için sucuklu biftek ısmarlayacağım, dedi. Chimichurri sosuyla, tamam mı? Evet, ama eti az pişmiş seviyorum. Beni Münih adındaki bir restorana getirmenizin sembolik bir anlamı var mı? Orada Buenos Aires'in en lezzetli bifteklerini yaparlar. Biz ise bifteyi çok iyi bilen bir şehirizdir. Mercado genç kadına göz kırptı. Eskiden Buenos Aires'te Münih adlı birçok restoran vardı. Bir zamanlar çok modaydı ama artık değil. Eskisi kadar çok Alman yok. Dedektif Karaskalın'dan bir yudum içti. O sırada cep telefonu çaldı. Kısaca konuştu ve telefonu kapadı. Kız arkadaşımdı diye özür diledi. Bazı sonuçlara ulaştığımızı sandım ama değilmiş. Strasser bunca uzun zamandır burada kimse tarafından izi bulunmadan yaşamayı başardıysa oldukça iyi bir sahte kimlik edinmiş olmalı. Onun gibi kimselerin mükemmel sahte belgeleri vardır. Uzunca bir zaman ancak Jacob Sonnenfeld onların izini bulabiliyordu. Martin Burman'ın Arjantin'de yaşadığına yıllarca inanıldı, ta ki kafatası Almanya'da bulunana kadar. 1972'de Berlin'de bir köprü inşa ederken yeri kazdılar ve bir kafatası buldular. Bunun da Burman'a ait olduğu saptandı. Vücudunun kalan kısmına ne olmuş? Hiçbir zaman bulunmadı. Öyle sanıyorum ki burada Barilhof'ta gömülü, birisi ise kafatasını Almanya'ya götürdü istirenleri yanıltmak için. Mercado'nun gözlerinde muzip bir parıltı vardı. Biliyorsunuz, Bormann'ın oğlu burada yaşıyor. Bir Katolik papazıdır, gerçekten. Dedektif Karaskal'dan biraz daha içti. Doğru söylüyorum. Joseph Mengele için de aynı şey oldu. Gömülmesinden sonra herkes ölümünün aldatmacı olduğunu düşündü. Lenz hakkında da aynı şey düşünüldü. Ölümünün bildirilmesinden yıllar sonra bile hala hayatta olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Derken kemiklerini buldular. Kemiklere DNA testi yapıldı mı? Sanmıyorum. Kafatası da hiçbir yerde bulunmadı. Kafatası yok. Hala bir yerlerde yaşıyor olabilir mi? Mercado güldü. Yaşıyorsa 120 yaşından büyük olması gerekir. Zaten yalnız iyiler genç ölürler. Bir inme sonrasında öldü, değil mi? Herkese öyle dediler. Ama ben Lenz'in İsrail ajanlar tarafından öldürüldüğüne inanıyorum. Duymuşsunuzdur. Ehman buraya geldiği zaman o ve karısı sahte isimler almışlardı. Ama üç oğulları Ehman adını kullandılar. Okulumda herkes çocukları Ehman adıyla tanıyordu. Ama hiç kimse onları aramaya gelmedi. Hiç kimse de Sonnenfeld gelene kadar onları bulmadı. Biftekleri getirildi. Anna'ya göre şaşılacak kadar nefisti. Fazla et düşkünü değildi ama bu biftekten sonra huyunu değiştirebilirdi. Makado, Strasser'le niçin konuşmak istediğinizi sorabilir miyim dedi. Üzgünüm, söyleyemem. Dedektif bu olumsuz cevaba itiraz etmedi. Strasser, Ziklon Bey'in mucitlerinden biriydi. Auschwitz'te kullanılan gaz. Ama bunu insanların üzerinde kullanmak onun fikriydi. Akıllı adam bu Strasser. Yahudileri daha çabuk öbür dünyaya yolcu etmenin yolunu bulmuştu. Yemekten sonra birkaç kapı uzakta Quintana Caddesi'ndeki büyük bir kafeye kadar yürüdüler. Burası gecenin 11'inde bile kalabalık ve gürültülüydü. Kahve içerlerken Anna bana bir silah bulabilir misiniz diye sordu. Makado ona sinsi sinsi baktı, bu olabilir. Örneğin yarın sabah olur mu? Elimden geleni yaparım. Dedektifin telefonu tekrar çaldı. Makado bu kez serenenleri küçük bir kağıt peçeteye not etti. Telefonu Albrecht adına kayıtlı dedi. Yaş da uygun. Başvuru formlarına gerçek doğum tarihini yazmış. Bana kalırsa siz adamınızı buldunuz. Demek biri onu Lenz'in evinden aradı. Evet, telefon numarasını bilince adla adresi bulmak kolay oldu. Sanırım uzunca bir zaman şehir dışındaymış. Son 5 haftadır evinden dışarıya telefon edilmemiş ama telefonlar 2 gün önce tekrar başlamış. Anna'ya göre bu Strasser'in de niçin ötekiler gibi öldürüldüğünün duyulmadığını açıklıyordu. Şehir dışındaymış. O sayede hayatta kalmış. Genç kadın, bağlantınız, yani size bu bilgiyi sağlayan kişi dedi. Strasser'le ilgilenmenizi nasıl yorumluyor acaba? Belki de ondan para sızdırmayı planladığımı düşünüyordur. Onu aradığınızı Strasser'e bildirmez değil mi? Polisteki bağlantıların bu gibi oyunları oynayamayacak kadar ahmaktırlar. Umarım öyledirler. Fakat Anna'nın endişeleri bu kadar kolay giderilmiş değildi. Peki bizi kaçıran haydutlara ne diyeceksiniz diye sordu. Makado kaşlarını çattı. Kaçakların oğulları ile torunları bana bulaşmazlar. Poliste çok dostum var. Onlar için tehlikeli olur. Bazen bu gibi işler yaptığım zaman eve döndüğümde telesekretimde Wagner'den bir melodi buluyorum. Üstü örtülü bir tehdit bu. Ya da sokakta yanımdan geçerken flash'la fotoğrafımı çekerler. Ama bütün yaptıkları bunlar. Bu yüzden hiç tasalanmam. Dedektif bir sigara daha yaktı. Sizin de tasalanmanız gerekmez. Genç kadın evet, tasalanmam gerekmez diye düşündü. Söylemesi senin için kolay. Bay Bartlett şu sırada ziyaretçi kabul edemez. Sizin adınıza alınmış bir randevu da görmüyorum. Resepsiyon görevlisi itiraz kabul etmez bir otoriteyle konuşuyordu. Arlis Dupre, şimdi için bir randevu alıyorum diye konuştu. Kendisine beni görme isteyeceğini söyleyin. Ortak bir ilgi alanımızla ilgili daireler arası bir iş, tamam mı? Çok üzgünüm Bay Dupre ama öyleyse kendinizi yormayın. O tarafa yürüyüp kapısını vuracağım. Onu uyarıp uyarmamak sizin bileceğiniz iş. Bürosu şu tarafta değil mi? Dupre'nin Ayda'da suratında bir sırıtış biçimlendi. Kendinizi yormayın kızım. Biz işimizi görürüz. Resepsiyon görevlisi başına iliştirilmiş mikrofonun içine alelacele bir şeyler fısıldadı. Hemen arkasından ayağa kalktı. Bay Bartlett sizi kabul edeceğini söyledi. Sizi yanınıza götüreyim. Dupre müdürün son derece süssüz ve sade ofisinde etrafına bakındı ve ilk kez endişe duydu. Tipik bir üst düzey bürokratın sevdiklerinin resimleri ve dosyalanmamış belge desteleriyle çevrili bir yöneticinin rahat ini değildi burası. İçinde bir insanın oturduğuna işaret eden hiçbir iz yoktu. Size bugün nasıl yardımcı olabilirim Bay Dupre? Alan Bartlett'in arkasında durduğu büyük masa öylesine boştu ki, bir büro eşyası mağazasında sergilenen bir model zannedilebilirdi. Dupre, adamın nazik gülümseyişinde buz gibi bir anlam olduğunu düşündü. Geniş camlı gözlüğün arkasındaki gri gözlerinden de hiçbir şey okumak mümkün değildi. Dupre, pek çok şekilde yardım edebilirsiniz diyerek Bartlett'in masasının karşısındaki açık renkli tahta koltuğa davet beklemeden oturdu. Önce şu Navarro işiyle başlasak. Bartlett son derece şanssız bir olay dedi. Ne yazık ki yansımaları hepimizin siciline zarar verecektir. Bildiğiniz gibi tarafınızdan düzenlenmiş daireler arası geçici görev hikayesi başından beri hoşuma gitmemişti. Bunu açıkça belirtmiştiniz zaten. Belki de o bayan hakkında açıklamadığınız bir şeyler biliyordunuz. Hayır, konu o değil. Dupre gözlerini Bartlett'in durağan bakışından kaçırmamaya çalıştı. Bu adamla konuşmak bir buzdağıyla konuşmaya çalışmak gibi bir şeydi. Dupre devam etti. Açık konuşmamı isterseniz, emrimdeki memurlardan birinin benim bilgim ve onayım olmadan yerinin değiştirilmesi otoritemi sarsar. Öbür memurlar bunun bir tür terfi olduğunu bile düşünebilirler. Öyle sanıyorum ki personelinizle ilgili güçlüklerinizi veya yönetim biçiminizi tartışmak için buraya gelmediniz Bay Dupre. Hayır dedi Dupre. Konu şu. Adalet Bakanlığı'ndaki bizler iç uyumdaki sizlere bulaşmamaya çalışıyoruz. Yani yaptığınız işleri bilmemeyi yeğliyoruz. Ama bu kez benim halımın üstünde de lekelere yol açan bir şeylere giriştiniz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Beni zor durumda bıraktınız. Herhangi bir suçlamada bulunmuyorum. Sadece düşünmeme yol açtınız. Bunun ise alışık olmadığınız bir faaliyet olduğundan kuşkum yok. Ama alışkanlık haline getirildikçe kolaylaştığını göreceksiniz. Bartlett gözden kaçmayan bir küçümsemeyle konuşuyordu.